Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 34. Ayrım. Siyasi komisyon kararı genel kurulda da görüşüldü. Sonucu değiştirmek için gösterilen son dakika çabaları işe yaramadı. Çok geç kalınmıştı. Tasarı kabul edildi. Dışişleri Bakanı Çağlayangel'in katıldığı ilk Birleşmiş Milletler toplantısıydı bu. Daha ilk aşamada yenilmişti. Türkiye, müdahale hakkı bakımından Birleşmiş Milletler'de hiç bu duruma düşmemişti. Bakan, kararın kabul edilemez olduğunu söyleyerek salonu başı önünde terk etti. Dipnot 273. Çağlayangel'in Fransızcası derhal cevap verebilecek kadar iyi değildir. Ertesi gün yazılı cevap verir. Etkisi az olur. Denktaş, Hatıralar 2. cilt, sayfa 447. Başbakan Demirel, Ankara'da Türkiye'nin görüşünü açıkladı. Karar, hakka, hukuka, milletler arası antlaşmalara aykırıdır. Antlaşmaların verdiği haklarımızın ortadan kalkması söz konusu değildir. Ama Rum yönetiminin elinde kapı gibi Birleşmiş Milletler kararı vardı artık. Yıllardan beri peşinde koştukları siyasi ve hukuki desteği elde etmişlerdi. İyice şımaracaklardı. Lefkoşa Maslahat Güzergahı'na Özdemir Benler atandı. Doktor Mazhar Özkol geri çekildi. Ekonomici büyükelçinin Türk kesiminin ekonomisine katkısı olduğunu gösteren bir belirti yoktu. Üstelik bu büyükelçi, Türkiye tarafından tanınmayan Rum yönetimini Kıbrıs hükümeti olarak kabul ederek resmi yazı da yazmıştı. Özdemir Benler, dış politikanın gereklerini ve usullerini bilen, iyi yetişmiş bir diplomattı. Fakat sürekli yaşanan olaylar sağlığını bozacak, süresi dolmadan Kıbrıs'tan ayrılmak zorunda kalacaktı. Ambargo sürüyordu. Rum polislerin niyetleri anlaşılınca Türk hanımları yolculuk yapmamaya karar vermişlerdi. Çok zorunlu olunca birçok erkeğin eşliğinde yola çıkıyorlardı. O zaman barikatlarda kadınların üzerlerini aramak isteyen Rum polisleri ile Türk erkekleri arasında kavga çıkıyordu. Olayları barış gücü zorlukla yatıştırabiliyordu. Dipnot 274. Barikatlarda durdurdukları Türkleri kızgın güneş altında bekletiyor, erkekleri çıplak soyuyor, sorguluyor, eşya ve yiyecekleri alıp yok ediyor, benzin deposunu boşaltıyor, haraç istiyorlardı. Kadınlar birkaç erkeğin koruması altında geliyorlardı. Barış gücüne de önceden haber uçuruluyordu. O yüzden dokunamıyorlardı. Bazı Türkler kayboluyor, ne olduğu anlaşılmıyordu. Uçakla, gemiyle gelen Türkler Kıbrıs'a alınmıyor, geri yollanıyorlardı. Rum yönetimi, Lefkoşa'da bulunan yabancı diplomatların Türk yöneticileriyle görüşmelerine, yabancı gazetecilerin Türk kesimine geçmelerine de yasak getirmişti. Terk edilmiş köyler, mahalleler yağmalanıyor, evler yakılıp yıkılıyordu. Zaman zaman elektrikleri kesiyorlardı. Gaz da, mum da bitmişti. On binlerce Türk böyle gecelerde karanlıkta oturuyordu. Göçmenler ısıtılamayan çadırlarda kalıyorlardı. Çadırlar boş toprak alanlarda kurulmuştu. Bu alanlar yağmurda bataklığa dönüyordu. Göçmenler için küçük barakalar, evcikler yapmak istiyorlardı ama ne çimentoya izin vardı, ne kuma, ne demire. Türkiye'den gelen yiyecekleri bozulsunlar diye gümrükte bekletiyorlardı. Gümrükte bekletmeseler barikatlarda bekletiyorlardı. Eziyet olsun diye suyu da kesiyorlardı. Peki bu durum Kıbrıslı Türklerin pes etmelerine yol açmaz mıydı? Hayır. Halk bunun da bir çeşit savaş olduğunu çok iyi kavramıştı. Aç kalacak, soğuktan titreyecek, hastalanacak, kıvranacak, ağlayacak ama pes etmeyecekti. Bu hale yıllarca dayanacaktı. Kıbrıs Türklerinde bulunan mücadele ruhu, eziyet gördükçe, haksızlığa uğradıkça güçleniyor, yenilmez oluyordu. Bunlar da ana vatanı kurtaran Türkler gibi demirdendiler sanki. Dipnot 275. Denktaş'ın anılarında Kıbrıs'tan gelme birçok mektup yer alıyor. Bu mektuplarda cemaatin artık bittiği, en fazla bir ay dayanabileceği gibi sözler yer alıyor. Oysa cemaat daha yıllarca dayanacaktır. Uzun ve çetin mücadele belli ki politikacıları ve aydınları yormuş. Kolay değil Makaryos'la, Rumlarla, yoklukla, açlıkla, ölümle, zulümle mücadele etmek, gerektikçe çatışmak. Ama bunlar halka örnek olmak zorundaydılar. Gurbette kahrolan Denktaş da hayalinde gönüllü birlikler kuruyor, Kıbrıs'a çıkarıyor, çeşitli savaş planları yapıyordu. Böyle rahatlıyordu. Türk alayının yarısı 6 ayda bir değişir, bir yılını tamamlayan subay, astsubay ve erler Türkiye'ye döner, yenileri gelirdi. Makaryos, değiştirme olayını zorlaştırmak için ancak bir iblisin düşünebileceği engeller çıkarmaya başladı. Bu oyunlara, mızıkçılıklara, oyalamalara, saygısızlıklara dayanmak çok zordu. Türk yöneticilerin sinirlerinin çelik gibi olması gerekiyordu. Hepsi bir tek şey düşünür olmuştu. Bir gün ordu buraya mutlaka çıka gelmeli ve bu hasta papaza ve küstah Rumlara hadlerini bildirmeliydi. Bunlar sözden, kanundan, hukuktan, diplomasiden, diyalogtan, milletler arası nezaketten, komşuluktan, vatandaşlıktan, insanlıktan anlamıyorlardı. Kıbrıslı Rumlar dünyada belki de eşi bulunmayan böyle değişik bir topluluktu. Aralarında sağduyu sahibi, ölçülü, uygar olanlar da vardı ama sayıları azdı. Seslerini de çıkaramıyorlardı. Türkiye bir gün gelebilecek miydi? Ordu İnönü'nün talimatını aklına kazımıştı. Durmadan eksikleri tamamlamaya çalışıyordu. Durum Demirel'e anlatılmış, onun da tam desteği sağlanmıştı. Demirel de sık sık Genelkurmay Başkanı ile konuşarak gelişmeler hakkında bilgi alıyor, sorunları varsa çözmeye yardımcı oluyordu. 4 çıkarma gemisi denize indirilmişti. Dipnot 276. 4 çıkarma gemimiz olduğundan söz eden Oramiral Kemal Kayacan'dır. General Turgut Sunalp ise 10-12 çıkarma gemimiz olduğunu söylüyor. Erol Mütercimler. Kıbrıs'a yine şilepler ya da bu işe uygun özel ve büyük gemilerle gidilecektir. 1974'teki Ertuğrul gemisi böyleydi ama kalan askerlerin çoğu yine şileplerle yollanmıştır. 30 bin askeri Mersin'den alıp Kıbrıs'a götürmek için yüzlerce çıkarma gemisi gerekir. Askeri yine şileplere bindirdiler diye eleştirenler var. Bunlar araştırmadan kaleme sarılan tipler. 20 çıkarma gemisi yapılıyordu. Helikopter ve nakliye uçakları alımı yavaş da olsa sürüyordu. Truva feribotu gelmişti. Komando birlikleri kuruluyordu. Erenköy'e yeni gelen silahlar gereken her yere dağıtılmış, bu durumun yıllarca süreceği düşünülerek silah ve cephanenin gerektiği kadarı yine mağaralara gömülmüştü. Grivas'ın yaptırdığı ses düzeniyle Rumlar küfrediyorlardı. Rumlardan daha sunturlu küfürler bilen mücahitler vardı. Onlar da karşılık veriyorlardı. Zor bir kış geçirmişlerdi. Öğrenciler görevlerini aksatmadan yapmışlardı. Eğer Erenköy'de kalmaları gerekli değilse, öğrenimlerini tamamlamak için Türkiye'ye dönmek istediklerini Ankara'ya duyurdular. Ankara barış gücü ile anlaşarak yalnız Erenköy'deki değil, Kıbrıs'ın her yanındaki üniversite öğrencilerinin Türkiye'ye dönüşlerini sağladı. Lefkoşa'da toplananları, Dağ Birliği komutanı çok güzel bir konuşmayla uğurladı. Bunlar uçakla döndüler. Erenköy'dekileri almaya Giresun vapuru geldi. Gemi konağı limanına yanaştı. Öğrenciler Erenköy'deki 5 köyün halkı ve komutanla vedalaştılar. Herkes duygulandı. Sızlanmadan yarı aç, yarı tok yaşayan insanlardan ayrılmak kolay olmadı. 28 Şubat 1966 günü gemiye bindiler. Öğrencileri geminin girişinde zirde yetiştiren Tahsin Binbaşı karşıladı. 500 kahramanı tek tek kucakladı. Bu öğrencilerin hemen hemen hepsi okullarını başarıyla bitirecek, bilim adamı, siyasetçi ve yönetici olarak Kıbrıs'a hizmet edeceklerdi. Lefkoşa'dan Denktaş'a zaman zaman moral bozucu, olumsuz mektuplar gelmekteydi. Sürgünde olmak Denktaş'ı zaten karamsar yapmıştı. Bu hava içindeyken Türk ordusunun çıkarma için hazırlandığı kulağına çalınıyordu ama inanamıyordu. Huzursuzluk içinde Turgut Sunalp'e gitti. O da Denktaş'ı bu işleri yürüten birime götürdü. Birim yetkilisi şöyle dedi. Merak etmeyiniz, Lefkoşa'da kapalı kalmış insanlar haklı olarak bunalım içindedirler. Mücahitler Lefkoşa'da da, öteki sancaklarda da sapasağlam ayaktalar. Kıbrıs'ı Yunan'a bırakmayız. Bunun için gerekli her şey yapılıyor. Ne yaptığımızı açıklayacak değiliz. Böyle işler davul zurna ile ilan edilmez. Bu kadarını bilin yeter. Endişe etmeyin. Denktaş eve uçarak döndü. Bu sözler ona yeni bir acıya kadar yeterdi. 1966 yılı böyle geçmişti. Dipnot 277. Cemal Gürsel rahatsızlığı nedeniyle görev yapamaz hale gelmişti. Cevdet Sunay 28 Mart 1966'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 5. Cumhurbaşkanı seçildi. 7 yıllık görev süresini tamamladıktan sonra 28 Mart 1973'te Cumhurbaşkanlığından ayrılmıştır. Özdemir Benler hastalanmıştı. Yerine Paris'te NATO temsilciliğinde müsteşar olarak görev yapan Ercüment Yavuzalp atandı. Resmi ünvanı yine Maslahat Güzel olacaktı ama elçilikte ve Türkler arasında kendisinden büyükelçi diye söz edilecekti. Yeni büyükelçi 28 Şubat 1967 günü eşi ve küçük çocuğu ile Lefkoşa Havaalanı'na indi. Zor bir göreve atandığını biliyordu ama 1967 yılının tahminen daha zor geçeceğinden henüz haberi yoktu. Rum yönetimi Ercüment Yavuzalp'i karşılamak için protokol şef yardımcısını yollamıştı. Elçilikten diplomat statüsünde olanlar gelmişti. Onlar serbestti. Kıbrıslı Türk yöneticilerden kimse yoktu. Çünkü yasaklar dolayısıyla Türk kesiminden dışarı çıkmaları, sonra geri dönmeleri imkansızdı. Arabanın önündeki Türk bayrağını dalgalandırarak Rum kesiminin içinden geçip büyükelçiliğe geldiler. Türk bayrağını gören Rumların gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Şoför Abdurrahman, "Bunlar bayrağımızı görünce kırmızı görmüş boğaya dönerler," dedi. Kıbrıslılar elçilikte bekliyorlardı. Kıbrıs'ta birikmiş birçok sorundan biri de Kıbrıs aydınları arasındaki gruplaşmalar, tartışmalardı. Bölünmüşlük toplumu da etkiliyordu. Bazı Kıbrıslı yöneticiler, bayraktar Kenan Çoygun'un kazandığı saygınlıktan rahatsızdı. Dipnot 278. Demirel iktidarı anlaşmazlığı çözmeyi düşüneceğine Albay Kenan Çoygun'u 1967 yılı başında Ankara'ya aldı. Yerine başka bir albay atandı. Kenan Çoygun, Ağustos 1969'da generalliğe terfi etti. Görev süresi dolan Selahattin Sonat da Türkiye'ye döndü. Sonra basın müşaviri olarak yine Lefkoşa'ya atandı. Ama kısa sürede hastalandı. Tedavi için Londra'ya yollandı. Bir daha Lefkoşa'ya dönemedi. Ayrıca bir de Kıbrıslı Türkiye'li sorunu priz vermişti. Durumu toparlamak gerekiyordu. Yunanistan'da darbe. Yunanistan'ın da birçok sorunu vardı. İstikrar sağlanamıyordu. 1963'te kral ile anlaşmazlığa düşen Karamanlis istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Georgios Papandreou, Şubat 1964'te yeterli çoğunluk sağlayarak hükümetin başına geçmişti. Kral orduya solcuların sızmasına göz yumduğu gerekçesiyle 1965 Temmuz'unda Papandreou'yu görevden aldı. Birbirini izleyen kısa süreli hükümetler dönemi ülkedeki siyasal bunalımı daha da derinleştirdi. 21 Nisan 1967'de Albaylar Cuntası iktidara el koydu. Kralın tavsiyesiyle Yüksek Mahkeme Başsavcısı Kolyas Başbakanlığa getirildi. Hükümetteki kilit mevkiler darbeci komutanların eline geçti. Partiler kapatıldı. Siyasi etkinlikler yasaklandı. Geniş çaplı siyasal tutuklamalar yapıldı, katı bir sansür kondu ve anayasal haklar askıya alındı. Rejimi yıkmaya çalışmaktan yargılanan Oğul Papandreou 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yeni yönetim, ordu, bürokrasi ve eğitim kurumlarından solcuları uzaklaştırmaya başladı. Kıbrıs ve Türkiye ile ilişkiler Yunanistan için büyük sorundu. Başbakan Kolyas ile Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel'in buluşup görüşmelerini sağlamayı başardılar. Yeni başbakanı tanıyıp değerlendirmek istemişlerdi. İlk görüşme 9 Eylül 1967'de Keşan'da oldu. 6 saat sürdü. Ertesi gün ikinci görüşme Yunan kesiminde Dede Ağaç'ta yapıldı. Başbakan Kolyas, Junta'nın emriyle görüşmelere Enosis konusuyla başlayınca Süleyman Demirel ve beraberindekiler hemen ayağa kalkıp dosyalarını toplamaya başladılar. Biz buraya Enosis'i görüşmeye gelmedik. Enosis savaş demektir. Yunanlılar Enosis konusunu özür dileyerek kapadılar. Görüşmelere devam edildi. 13 saat 40 dakika sürdü. Hiçbir konuda uzlaşma olmadı. Demirel kuşkulanmıştı. Ankara'ya döner dönmez genelkurmayla görüştü. Gerekirse Kıbrıs'a çıkabilir miyiz? Aynı anda Yunanlılarla savaşabilir miyiz? Ne haldeyiz? Bazı eksiklerimiz var ama bütün eksiklikleri tamamlamak şart değil. Adaya çıkar ve işi bitiririz. Aynı anda Yunanlılarla da savaşır ve yeneriz. Bazı konularda ayrıntılı bilgi verdiler. Demirel güldü. 27 Mayıs olayına, Milli Birlik Komitesi'ne kızgındı ama orduyu sever, orduyla gurur duyardı. 27 Mayıs ile orduyu birbirine karıştırmazdı. Türk ordusu, savaş gücü ve kalitesiyle dünyanın ilk 5 ordusu arasındaydı. Şunu anladı, Türkiye ile savaşa tutuşmak Yunanistan için büyük aptallık olurdu. Çok şey kaybederdi. Mesela Anadolu'ya yakın bütün adaları. Kıbrıs'ta Türk cemaati yöneticileri, aydınları, politikacıları arasındaki çekişmeler, anlaşmazlıklar, denktaşı iyice huzursuz yapmıştı. Bir yolunu bulup Lefkoşa'ya gidebilmek için çareler araştırıyordu. Nejat Konuk ve Erol İbrahim adlı arkadaşlarıyla birlikte bir çözüm buldular. Bir motorla İskenderun'dan hareket edip gizlice Kıbrıs'a çıkacaklardı. Yola çıktıktan sonra motorda harita ve pusula olmadığını öğrendiler. Bu hesapsız kitapsız bir macera olmuştu. 31 Ekim 1967 günü planlanan yerden çok uzakta başka bir yere çıktılar. Rum Milli Muhafız Ordusu adını taşıyan büyük çetenin adamlarınca tutuklandılar. Haber duyuldu. Büyük olay oldu. Rum yönetimi çeteciler denktaşı öldürürler diye panikledi. Böyle bir olay Türkiye'nin müdahalesine yol açardı. Polis denktaşı ve arkadaşlarını hemen çetecilerin elinden aldı. Kıbrıs'ta ve Türkiye'de denktaş için büyük mitingler yapılırken denktaşı Yunan subayları saatlerce sorguya çekiyorlardı. Türkiye'nin kararlı ve ısrarlı tutumu sonunda denktaş ve iki arkadaşı 12 Kasım'da serbest bırakıldılar. Türkiye'ye geri gönderildiler. İstanbul'da ve Ankara'da coşkulu kalabalıklarca büyük bir sevgiyle karşılandılar. Denktaş bir daha gizlice Kıbrıs'a girmeye kalkışmadı. İnönü'nün ne kadar haklı olduğunu anlamıştı. Dipnot 279. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini Richard Nixon kazandı. Türk ordusu Başkan Nixon'ın zamanında Kıbrıs'a çıkacaktır. 34. ayrımın sonu. Sayfa 245. Devamı 35. ayrımda.